Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Ves salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı Ayşe annemiz Gülistanı'nın 29. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum programıma kıymetli dinleyenlerim. Takip edebildiğiniz kadarıyla söyleyeyim. Ayşe annemizin hayatının mümkün olduğunca ulaşabildiğimiz kadarıyla ayrıntılarıyla beraber paylaşmaya, onun o örnek hayatından örnek almaya inşallah gayret gösterme amacıyla böyle bir programı inşallah sizlerle paylaşıyoruz. Geldiğimiz yer işte Müreysi, diğer adıyla Beni Mustalik gazvesi, dönüş olmuş. Yolda bir sürü hadiseler yaşandı ve bu gazve dönüşü esnasında Ayşe annemize iftira atıldı. Ancak iftirayı Ayşe annemiz o an için bilmiyordu. Daha sonra Medine'ye gelince, daha doğrusu 20 gün sonra ancak öğrenebildi. Bunları daha önceki hafta görmüştük. Ancak yani 20 güne kadar rahatsızdı, bilmiyordu. İşte bir şekilde öğrendi. Ondan sonraki süreci inşallah. Yani burada sabrı, sebatı, itidali, yani üzüldüler, ağladılar, sızladılar. Çok ciddi hadiseler meydana geldi. Hepsi insan bunlar. Ama netice itibariyle bize örnekler. Efendim, neredeyse bir ay olmak üzere yalnız bu iftira atılıyor Ayşe annemize. Bunca zamandır gözyaşı döken Ayşe annemiz neredeyse helak olacaktı. Biliyorsunuz bu iftira Kur'an-ı Kerim'de ifk olarak geçer. Bütün İslam tarihi siyer kitaplara böyle anlatır. İfk, ifk, ifkun mubin, buhtanın azim diye anlatır. Ayetleri daha sonra göreceğiz. İftira, yani bir hanımın, bir ailenin asla kaldıramayacağı namus yönünden iftira. O kadarını söyleyeyim. Böyle bir iftirayı haklı olarak tabii kaldıramıyordu bir türlü. Çok ağır gelmişti. Resulullah Aleyhisselam'ı zor durumda bıraktığını gördükçe, bir de o var. Öyle bir kastı yok. Ama Resulullah Aleyhisselam zor durumda kaldı. Kahrından ölesi geliyor bu sefer. Resulullah Aleyhisselam'dan müsaade almış. Bu zorlu günlerini baba evinde geçiriyordu, son günlerini. Ara sıra uğruyor Resulullah Aleyhisselam, bazen hastamız nasıl diye sorarken bazen de hastanız nasıl diye soruyordu. Şimdi bu ses tabii ki fazla belli olmuyor ama birincisinde Mahmut'un mesi hastamız, yani bizim hastamız anlamına. Hastamız nasıl? İkincisinde Nihat'ın mesi hastanız, sizin hastanız nasıl? Bu durum Ayşe annemizin dikkatinden kaçmıyor. Şu ana kadar suçlayıcı bir tavır takınmamış Aleyhisselam. Kınayıcı sözler de söylememiş. Ya ne biçim kadınsın, insan biraz dikkat eder ya. İşte başını belaya soktun dememiş bunları. Bir şey olmuş bitmiş. Ve Aleyhisselam bunun çözümüyle, yani ciddi şekilde mesai sarf ediyor. Ayşe anne bunları kendisi bizzat anlatıyor bize. Yani bir kez olsun diyor. Yani bana bir çıkış yapmadı Aleyhisselam diyor. Bir suçlayıcı tavır takınmadı bana karşı. Kınacı söz de söylemedi ama soruşturmayı yapıyor. Sadece biraz serin davranıyor. Onu fark ettim diyor. Biraz serin davranıyor. Bundan önce gösterdiği o sıcak ilgiyi şimdi göremiyor. Diyor ki ben ara sıra diyor hasta olurdum diyor. Hani diyor yani herkes gibi hasta olurdum yani. Ve Aleyhisselam diyor bana çok sıcak ilgi gösterirdi. Fakat bu iftira, ifk olayı esnasında hasta olunca bu ilgiyi o zaman görmedim diyor. Bunlar inşallah ileride ayetleri açarken kısa kısa vermeye çalışacağız Allah izin verirse. Yine bir gün ağlamaktan helak olmuş bir haldeyken Resulullah Aleyhisselam geliyor. Selam veriyor. Ayşe annemizin yanına oturuyor. Ayşe annemiz diyor ki bu çirkin dedikodular başladığı günden beri bu şekilde yanıma yakınıma hiç oturmamıştı. İyice yanına oturuyor. Belli ki o da vahiy beklemişti. Resulullah Aleyhisselam. Bir ay beklediği halde bu konuda herhangi bir şey de gelmemiş, vahiy gelmemiş. Resulullah Aleyhisselam selam verip oturduktan hemen sonra şehadet getirdi. Ardından da bana diyor şöyle söyledi Ayşe annemiz. Ben yılların İslam tarihçisi, siyircisi olarak ve yıllardır sahabeleri anlatmaya, anlamaya çalışan biri olarak şu anda sizlerle paylaşacağım cümleleri inanın anlamakta zorlanıyorum. Ben bir cümleyi paylaşayım, sonra bakayım siz anlayabilecek misiniz? Ben zorlanıyorum. Öyle yani mana anlaşılıyor da başka bir şeyden dolayı zorlanıyorum. Bakınız Aleyhisselam ne buyuruyor? Ey Ayşe! Senin aleyhinde bana şöyle şöyle sözler erişti. Sen bu isnatlardan biri uzak isen yakında Allah senin onlardan biri uzak olduğunu açıklayacaktır. Ben iki tane kelimeye beraber kullanıyorum. Arapça aslıyla Türkçesi biri, uzak, biri. Şayet böyle bir günaha yaklaştınsa Allah'tan af ve mağfiret dile ve ona tövbe et. Şayet böyle bir günaha yaklaştınsa Allah'tan af ve mağfiret dile ve ona tövbe et. Çünkü kul günahını itiraf ve arkasından da tövbe ettiği zaman Allah onun tövbesini kabul buyurur. Efendim ifadeleri bunlar. Şimdi hocam bunun nesini anlamıyorsun diye sorabilirsiniz. Kıymetli dinleyenlerim. Gül Sohbetleri programımızda Resulullah Aleyhisselam çerçeveli biliyorsunuz sohbet yapıyoruz. Yani onun ashabı açısından Resulullah'a bakmaya çalışıyoruz ki şimdi en yakınları annelerimiz ve Ayşe annemiz. Dolayısıyla anlatmaya çalıştığımız sıradan bir hikaye değil. Herhangi birinin hikayesi de değil. Yaşanmış, olmuş, bitmiş, geçmiş, tarihte kalmış olay da değil. Çünkü bir sayfa ayet-i kerime gelecek. Ama burada ıstırham ediyorum. Kıymetli kardeşlerim. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Bizim eşimiz hakkında İşte şöyle şöyle yaptı diye dedikodu olsa, efendim biz eşimizi tanıyoruz, ona güveniyoruz, böyle bir şey yapmaz. Amenna. Ama biraz da belli bir kurumda veyahut da siyasi bir yapılanmada, askeri yapılanmada, eğitim, öğretim neyse yani biraz rütbeli, yüksek bir yerde olsak, yani biz sadece biz olmasak, bağışlayın ben kelimesini kullanacağım, ben sadece ben olmasam, yani bir kurumu yönetiyorsam o sadece ben değilim. Yani biz kurum yönetiyoruz. Dolayısıyla benim hareketlerim, sözlerim, davranışlarım birçok şeyim artık kurum adına anlaşılacaktır. Ve bu Allah'ın Resulü'dür. Bırakınız kurumu siz, bu Allah'ın Resulü. Ve her söylediyse söz, ayet-i kerime malumdur. İn huve illa vahyun yuha. Onun söylediği sadece vahiydir. O yüzden yani Allah-u Teala Kur'an ve hikmet verdik diyor Aleyhisselam'a. İşte birçok kişi hikmeti sünnette açıklıyor. Birçok manası var da. sade sünnet değil tabii yani. Şimdi yani bu İslam peygamberi bir yandan bir dinin peygamberi, bir yandan da o devletin başı ve aile reisi. Ve hanımına diyor ki bakın bunları söylüyor. Şimdi iyi düşünelim, çünkü bir kez daha okumak istiyorum, tekrarlamak istiyorum daha doğrusu. İyi düşünelim. Yani bizim hanımımız hakkında çok çirkin bir dedikodu yayıldı. Ve sürekli yayılıyor, iş büyüyor yani. Biz hanımın yanına oturup şöyle söyleyebilir miyiz? Ey Ayşe, senin aleyhinde bana şöyle şöyle sözler erişti. Aleyhisselam bağırmıyor, fırçalamıyor ama onaylamıyor da. İyi dinleyin. Yapmışsın demiyor, yaparsın demiyor. Başka bir duruş var. Senin hakkında bana şöyle şöyle sözler erişti. Eğer sen bu isnatlardan biri isen, uzak isen, yakında Allah senin onlardan biri yani uzak olduğunu açıklayacaktır. Ama efendim neredeyse bir ay olmak üzere. Yani bu sıkıntı çekiliyor. Şayet böyle bir günaha yaklaştınsa, dikkat et. Böyle bir günaha yaklaştınsa, böyle bir şey yaptınsa yani. Allah'tan af ve mağfiret dile ve ona tövbe et. Çünkü kul günahını itiraf ve arkasından da tövbe ettiği zaman Allah onun tövbesini kabul buyurur. Anlamadığım şurası, Allah muhafaza, yani böyle bir imtihanla Allah hiçbirimizi imtihan etmesin değerli kardeşlerim. Ama ola ki imtihan olursak, yani eşimizi karşımıza alıp efendim bize vahiy gelmeyecek. Bize melek de, bize gelse şeytan gelir. O da bizi tahrik eder, kızdırır, kavga ettirir. Biz vahiy beklemeyeceğiz. Ya bir olayın bu boyutu var. Yani çok zor bir durum. Ya diyor ki Aleyhisselam, ben o kısma bilhassa dikkatinizi çekiyorum. Eğer böyle bir şey yaptınsa Allah'a tövbe et diyor. Yani seni boşarım, ayrılırım, böyle aile olmaz. Subhanallah, nasıl anlayayım ben bunu? Eğer böyle bir şey yaptınsa Allah'a tövbe et diyor. Ondan mağfiret dile. Allah affeder kullarını diyor. Şimdi birçok yorumcu bunları yorumlarken işte Resulullah Aleyhisselam bu ifadesinde Ayşe annemizin bu çirkin iftiradan beri uzak olduğunu aslında ortaya koymuştur diyor. Aslında ortaya koymuştur diyor bu çirkin iftiradan uzak olduğunu. Çünkü hiçbir erkek karısı böyle bir şey yaptığında Allah'a tövbe et, yani aileyi sürdürelim demez yani. Ortalık birbirine girer. İşte anlamadığım benim burası. Ben tekrar söylüyorum. Şahsım, ailem, yakın uzak çevrem, sizler, ülkemiz ve tüm ümmet bu tür hem iftiradan Allah bunları muhafaza buyursun, hem de böyle bir musibeti başımıza vermesin inşallah. Şimdi bu açılsa bayağı sürer. Benim konum Aleyhisselam'ın duruşundan ziyade burada Ayşe annemizin duruşu. Ayşe annemizi görüyoruz. Resulullah Aleyhisselam böyle söyleyince Ayşe anne böyle bir şey beklemiyor. Gözyaşlarla ağlıyor hanım. Resulullah bunları söyleyince bir musluğu kapatır gibi şak diye gözyaşları kesiliyor. Kendisi öyle söylüyor. Bir anda diyor gözümün yaşı kesildi. Hem öyle kesildi ki bir damla bile kalmadı. Resulullah Aleyhisselam böyle bir şey beklemiyordum diyor. Resulullah diyecek bir şey bulamayınca babasına dönüyor. Hazreti Ebu Bekir de orada. Onların evine gelmiş Aleyhisselam. Resulullah'a benim tarafımdan cevap ver. Tatlı sert. Resulullah'a benim tarafımdan cevap ver. Şimdi böyle bir olay karşısında Allah muhafaza baba. Yani nasıl, ne diyebilir yani damadına? Kaldı ki hem damadı hem de Peygamberi Aleyhisselam. Ayşe annemiz yarı kırgınlık, yarı aşkınlıkla babasına böyle çıkışmış. Aynı zamanda bu kırgınlığı efendim şaşkınlığı yarıysam nasıl böyle bir şey söyleyebilir yani? Çıkışıyor babasına. Ama babasının da hali kalmamıştı. Vallahi Resulullah'a ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne diyebilir ki yani? Kızı hakkında konuşuluyor böyle şeyler. Benim kızım bunları yapmaz. Zaten biliyor aleyhisselam. Burada kayınpederin duruşunu görürüz. Kızına güveniyor, damadına güveniyor. Damadı peygamber yani zamanda. Çok zor bir durum. Ve ben ne diyebilirim ki diyor peygamber aleyhisselam. Ayşe annemiz diyor ki babamdan diyor bir destek alamayınca anneme döndüm diyor. Aynı tarzda ondan da aynı şeyi istiyor. Yani Resulullah'a cevap ver benim adıma. Annesinin cevabı babasının cevabından farklı değildi. Hatta çok daha üzgün bir ses tonuyla. Vallahi Resulullah'a ne diyeceğimi bilemiyorum ki ben. Ne desin kayınvalide? Ne desin, ne diyebilir? Ayşe annemiz başlarına gelen bu musibet gibi bir musibetin başka kimsenin başına geldiğini bilmiyordu. Onu da kendi diyor ki yani bizim diyor Ebu Bekir ailesinin başına gelen bu musibet. Ben sanmıyorum başka biri böyle bir musibeti çeksin diye. Babası da annesi de yıkılmış gibiydiler. Yani önlerinde bir örnekleri yok. Böyle musibet olmuş nasıl çözmüşler? Ayşe annenin kastettiği bu yani. Başkası böyle bir şey duymuştur, görmüştür. Şöyle çözdüler. Yok önlerinde. Yine iş başa düşünce bakınız annemiz kendisi ne diyor. Ancak Resulullah'ın buyruğunu bir kez daha tekrarlayayım. Çünkü annenin cevabı bu buyruğu çok farklı bir şekilde cevaptır. Ey Ayşe, senin aleyhinde bana şöyle şöyle sözler erişti. Eğer sen bu isnatlardan beri uzak isen, yakında Allah senin onlardan beri uzak olduğunu açıklayacaktır. Şayet böyle bir günaha yaklaştınsa, Allah'tan af ve mağfiret dile ve ona tövbe et. Çünkü kul günahını itiraf ve arkasından da tövbe ettiği zaman Allah onun tövbesini kabul buyurur. Şimdi annemizin cevabına bakalım. Yani yaşı küçük ama daha önce esprili bir konu gördük hatırlayın. Ey yaşı küçük, ilmi büyük annemiz demişlerdi. İşte ilmi büyük. Bakın ne diyor. Bana şayet böyle bir günaha yaklaştınsa Allah'tan af ve mağfiret dile ve ona tövbe et diyorsun. Bu kısmını alıyor. Allah'tan af ve mağfiret dile ve ona tövbe et diyorsun. Vallahi ben böyle bir şey yapmadım. Bu yüzden böyle bir şey adına tövbe edecek değilim. Şimdi çeviriyi doğru yapalım. Ben tövbe etmem diye çeviriyorlar. Ben ondan korkuyorum. Arapça aslını çevirirken biliyorsunuz kaynaklarımız Arapça. Asla tövbe etmem. Yani Aleyhisselam bile boyuna tövbe ediyor ama annemiz diyor ki bu yüzden böyle bir şey adına tövbe edecek değilim. Anladım ki siz bu lafları işitmişsiniz ve hatta onlar gönlünüze yer etmiş. Onları doğrulamış gibisiniz. Şimdi ben size o kötülükten beriyim, uzağım desem, dikkat edin, beri ve uzağı beraber kullanıyorum. Niçin kullandığımı daha sonra göreceksiniz. Beri Arapça, uzak Türkçe. O kötülükten beriyim, uzağım desem ki Allah zaten biliyor, ben ondan biriyim, beni doğrulamazsınız. Yapmadığım bir şeyi durup dururken yaptım desem ki Yüce Allah biliyor, ben böyle bir şeyden biriyim, buna rağmen bana yapmış gözüyle bakacaksınız. Vallahi ben kendimle size verecek misal bulamıyorum. Ancak Yusuf'un babasının dediği gibi diyorum. Bana düşen artık güzelce sabredip katlanmaktır. Sizin anlatmakta olduğunuz şeye karşı yardımına sığınacak ancak Allah'tır. Bunun üzerine söz yoktur. İşte benim cevabım da budur. Evet, Ayşe annemizin verdiği cevap bu kıymetli dinleyenlerim. Yani gerçekten 5-10 kere tekrarlamak gerekiyor. Yani ifk olayının, soruşturmanın son aşamaları bunlar. Bundan sonra zaten vahiy gelecek. Yani bir ay olmuş. Resulullah'ın annemize söylemesi, annemizin Resulullah'a cevabı. Şimdi annemiz, yazıklar olsun sana. Saçımı süpürge ettim. Nasıl benim hakkında böyle bir şey düşünebilirsin? İki yönden bunları diyemez. Biri peygamberidir. Bunlar peygambere söylenmez. O yüzden Ayşe annemizin işi zor. Yani istediği gibi çıkışamıyor, bağırıp çağıramıyor. Ben kadınlar bağırsınlar demiyorum. Her kadın bağırır bu da. Kadın haklı şu anda çünkü. Ve aleyhisselam da annemize nedir? Estağfurullah. İşkence, eziyet diyecektim. Yani onun hakkında kötü bir şey düşünmüyor ki yani. Ama yani kendi kanaati olumlu olsa da halk, herkesin gözü bu ailede şu anda. Aleyhisselam'ın yani bir önderliği, bir liderliği var. Ve de hüküm çözme konumunda. O yüzden verdiği örnek, yani Yusuf'un babası derken yani Yakup Aleyhisselam bile Yusuf Aleyhisselam demiyor. Yusuf'un babası diyor. Burada kendisini Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri tarafından uğradığı sıkıntıları biliyorsunuz. Ayşe annemiz tüm yakınlarını kardeş düşünüyor ve böyle bir sıkıntıya uğradığını düşünüyor. Baba ne demişti? Bana düşen sabırdır. Resulullah Aleyhisselam'a böyle cevap veren Ayşe annemiz sonra dönüp döşeğine yattı. Kırıldığı her halinden belli oluyordu. Yani Aleyhisselam sorunca oturmuştu, öteye doğru döndü, yattı, döndü öbür tarafa. Yattığı yerden, yani kırıldığı her halinden belli, onu belli ediyor zaten. Yattığı yerden de hıçkırıklar arasında iki kelimeyi zoraki söyleyebildi. Bunu Resulullah Aleyhisselam'a da ailesine işittirmeye çalıştı. Okuduğum ayetten iki tane kelime. Fesabrun cemil. Fesabrun cemil. Güzel bir sabır. Güzel bir sabır. Gerçekten, yani gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Ayşe annemizin Resulullah'a verdiği cevaptaki edebi, Resulullah Aleyhisselam bütün soruşturmaları yaptıktan sonra Ayşe annemize sordu. Ayşe annemiz de Resulullah Aleyhisselam'dan böyle bir soru da beklemiyordu zaten. Kırıldı. He hanım kırılır. Haklı yani. Ben burada Aleyhisselam haksız demiyorum. Sakın ha. Kıymeti dinleyenler. Madem hoca işte gül sohbetlerinde Ayşe anneyi anlatırken iftira sahnesinde Ayşe anneyi haklı, peygamberi haksız buldu derseniz günahıma girersiniz. Haşa. Haşa. Ben de bundan beriyim. Ha, ben de beri kelimesini kullanayım. Ben de bundan beriyim. Hiç kimse böyle bir şey söyleyemez, düşünemez. Ama sallallahu aleyhi ve sellem bize burada ne güzel örnek oluyor. Bazen böyle aileleri yıkmak için İşte yalancıktan bazen mektup bırakırlar, bazen başka bir şey yaparlar, görüntü montajlarlar. Hani böyle bir şeyler yaparlar aileyi yıkalım diye. Adam da böyle bunu duyar duymaz eve girer, ortalığı karıştırır, dağıtır ortalığı. Bunlar böyle filmlere, dizilere konu olmuştur yani. Yani insan bir kere kendi eşine, evine, ailesine güvenmiyorsa o zaman yaşamanın ne manası var yani? Ama yok canım, bizimki böyle bir şey yapmaz diye oturup kalmıyor aleyhisselam. Bu da önemli yani. Bizimki böyle bir şey yapmaz diye oturup kalmıyor. Bu insanlara cevap verilmesi gerekiyor. Yani çok ciddi sorumluluğu olan idare makamındaki insanların gerçekten çok zor imtihanları olacak. Ama tabii ki bütün zorluk onların olmayacak. Tebaa dediğimiz bizler yani idare edilenler, Bizler de efendim duruşumuzu ona göre yapacağız. Ayşe annemiz hakkında bunlar konuşuluyor. Efendim çok ne kadar çile çekiyor ama öyle güzel cevap veriyor ve aynı zamanda kırıldığını da ortaya koyuyor. Ama kesinlikle efendim edebi haddi aşan tek bir kavram kullanmıyor, kullanmadığını görüyoruz efendim. Evet efendim, Resulullah Aleyhisselam henüz Hazreti Ebubekir'in evindeydi. Ayşe annemiz radıyallahu anha her şeyiyle Allah'a sığınarak diğer tarafa dönüp yatmıştı. Zaten hasta olduğu için ayakta duracak değil, yatağına oturacak kadar bile hali kalmamıştı. İşte böyle bir anda Resulullah Aleyhisselam'ı vahiy hali sardı. Öyle ki bir anda sırılsıklam ter içinde kaldı. Çoğu zaman olduğu gibi vahyin ağırlığından şiddetli bir şekilde terledi. Hatta o kadar ki soğuk kış gecelerinde bile vahiy gelse Resulullah Aleyhisselam'ın başından ve yüzünden inci taneleri gibi ter dökülürdü. Yine öyle oldu. Evdekiler durumu görünce başlarını önlerine eğdiler. Şimdi efendim, yine Siyer ve İslam tarihi kitaplarımız başta olmak üzere Kur'an-ı Kerim, tefsir ve hadis kitaplarımızda da vahyin geliş şekilleri bize anlatılır. Kur'an-ı Kerim vahidir. Tefsirlerde vahyin geliş şekilleri anlatılır. İşte şu şekilde geldi, şöyle geldi. Birisi bu işte, yani Aleyhisselam'ı terletiyor vahiy gelince. Yani böyle bir ağırlık basıyor. Yani başını birinin dizine koymuşsa Ayşe anne bunları farklı zamanlarda anlatıyor bize. Dizim diyor kırla yazdı neredeyse diyor. Yani devenin üzerindeyse deve çöküyor vesaire. Ama sürekli böyle değil. Farklı farklı vahiy geliyor. Biz vahyin geliş şekillerini okur, ona öyle inanırız. Fazla eşelemeyiz. Çünkü vahyin geliş şekillerini anlamamız mümkün değil. Niye? Yani limonun hiç yemeyen bir insan, limon şöyle mayhoş, şöyle ekşi, şöyle tatlı ekşi falan tariflerle biz şimdi limonu biliyoruz diye hemen ağzımız sulanıveriyor. Ama hiç yani yemeyen bir insan. Dolayısıyla biz vahyin geliş şekillerini değil, gelen vahye bakacağız. Vahyin geliş şekillerini anlayamayız. Çok da zorlanmayalım, gerek yok. Aleyhisselam işte çok böyle terledi. Yani böyle alev mi geliyor, sıcak bir şey mi geliyor? Ağır sorumluluk mu geliyor? Ya şimdi mesela gelen vahyi ben size okuyacağım. Bu hafta ona sıra gelmez de. Yani ayetleri okuyacağım ben size. Yani sevinmesi gereken bir vahiy geliyor. Niye terliyor Aleyhisselam? Bunların cevabını bilmiyoruz. O yüzden ben acizane bir seyirci, bir İslam tarihçisi olarak, sahabe ve Resulullah çalışan biri olarak söylüyorum. Vahyin geliş şekillerinden ziyade gelen vahiy biz. Onu anlarız. Çünkü vahiy bizim için, insan için geliyor. Değil küçücük bir ses, nefes bile almıyorlardı evdekiler desek mübalağa etmiş olmayız herhalde. Manzara öyle bir manzara. Yani efendim, Resulullah Aleyhisselam'ı vahiyle baş başa ama Hazreti Ebubekir'in evinde bırakmış oluyorlar. Bir anda oluşan sessizliği fark eden Ayşe annemiz yattığı yerden ne oluyor diye beri tarafa dönerek baktı. Resulullah Aleyhisselam'a vahiy gelmekte olduğunu görüp anlayan Ayşe annemiz ağlamayı kestiği gibi gözyaşları da bir anda durdu. İlahi müjde geliyordu. Büyük bir ümitle beklemeye başladı. Bir yandan ümidi arttıkça bir yandan da sevincinden kalkıp uçası geliyordu. Dikkat edin, sevincinden kalkıp uçası, yatağında oturmaya hali yok. Kendinden emindi çünkü. O yüzden çok rahat. Fakat anne babası renkten renge giriyorlardı. Ya, yani onlar sevgili kızlarımdan böyle bir şey beklemiyorlar tabii ki ama kolay değil. İnsan korkuyor. Resulullah Aleyhisselam'ı vahiy hali bürüyünce uzanmak zorunda kalmıştı Aleyhisselam. O ağırlık onu uzatmış demek ki. O haliyle öyle bir terliyordu ki billur ter damlaları elmas parçaları gibi dökülüyordu. Pırlantalar gibi süzülüp gidiyordu. Bu şekilde bir müddet kaldıktan sonra alnından inci taneleri gibi dökülen ter damlalarını eliyle silerken bir yandan da gülümsemeye başladı. Artan bir gülümseme ile uzandığı yerden kalktı sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe annemize dönerek ilk söylediği söz şöyle oldu. İlk söylediği söz Ayşe annemize. Müjde ey Ayşe, müjdeler olsun. Allah seni beri kıldı. Beri, uzak, temiz. Resulullah Aleyhisselam'ın bu müjdesiyle, evet, Resulullah Aleyhisselam'ın bu müjdesiyle ev bir anda şenlendi. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ümmü Ruman annemizin anne babası sevinçle tekbir getirmeye başladılar. Hemen sonra büyük bir sevinçle sevgili kızına dönen anne babası artan bir sevinçle ona dediler ki, sevgili kızlarına dediler ki, ne demiş olabilirler? Kalk ey Ayşe, kalk, kalk da Resulullah'a teşekkür et. Kalk ey Ayşe, kalk da Resulullah'a teşekkür et. Hayır. La, la vallahi, hayır. Bir anda böyle haykıran Ayşe annemiz hepsini hayrette bıraktı. Ancak hayır diye haykırdıktan sonra tane tane konuşuyor. Ayşe anne bu. Ne diyor? Ben sadece ve sadece beni bu çirkin iftiradan beri kılan yüce Rabbime yönelir. Hı? Sadece Allah'a şükrederim. Evet. Ben sadece ve sadece beni bu çirkin iftiradan beri kılan yüce Rabbime yönelir. Sadece Allah'a şükrederim. Yattığı yere oturacak hali bile olmayan, yattığı yere oturacak hali bile olmayan Ayşe annemiz bir anda canlanıp kalktı. Kalkar kalkmaz hemen secdeye kapandı. Ancak evdeki secdene yetinmek istemedi. Evden çıkıp mescide girerek ilerideki direğin yanında secdeye kapandı. Öyle uzun secde etti ki onu görenler secdede öldüğünü bile zannettiler. Secdede öldüğünü zannediyorlar yani. Kalkmıyor bir türlü secdeden. Uzunca secde ettikten sonra kalkıp dizüstü oturdu. Bu sefer de sevinçle ağlayarak tekrar secdeye kapandı. Manzara görülüyor. Allahu Ekber, Ayşe annemiz tebriğe edilmiş. Vahiy gelmiş, vahiy. Allahu Ekber. Ayşe annemizin böyle sevinçle mescide dalıp secdeye kapandığını görenler vahiy geldiğini anlayarak sevinçle tekbir getirmeye başladılar. Sevinçle tekbir getirmeye başladılar. Ya, herkes sevindi çünkü. Herkes sevindi. Sevinçle tekbir getirmeye başlıyorlar. Tekbirler dalga dalga yayılarak hüzünlü gönülleri sürura çevirdi. Üstelik henüz gelen vahyin ne olduğunu bile bilmiyorlardı. Sadece müjde geldiğini biliyorlardı. Sevinç bir müjdeye idi. Evet efendim. Şimdi Ayşe annemizin buradaki bu güzel davranışı şu anda beni dinleyen kardeşlerimizin gönül ve zihin dünyalarında Mescid-i Nebi'de bir yeri herhalde hayallerine getirdi. Değil mi efendim? Evet. İşte Üstüvane-i Şükür, Şükür Direği meşhur. Şimdi efendim, bazı olayların yaşandığı yer o olay ile anılır, malum. Şimdi müjde gelince Ayşe annemizin bu işten beri uzak olduğuna ilişkin, Ayşe annemiz evinde secde ettiği gibi mescide giriyor. Zaten mescit bitişik biliyorsunuz eve. Orada da secde ediyor, şükür namazı kılıyor. Tabii ayrıntıya girmedim ben, şükür namazı da var. Önce secde ediyor, sonra kalkıp namaz kılıyor. Şimdi hac veya umreye gittiğimizde, belki hacda biraz kalabalık olduğu için orası fazla yaklaşılamıyor ama umrede bir şekilde oraya yaklaşılabiliyor. Hanımlar ziyaretinde biraz mesafeli olsa da erkeklerin ziyaretinde o direğin yanında oturabiliyoruz biliyorsunuz. Mescid-i Nebi'de Resulullah Aleyhisselam'ın yaşadığı, ashabının yaşadığı bazı olayların yerleri var. İşte orada mesela 3 tane direk böyle yan yana var. Onların birisi şükür direğidir. Şükür direği, üstüvane-i şükür. Şükür direği. Yani direğin bir kutsallığı yok, öyle anlamayalım. Çünkü ben, bana da nasip oldu defalarca hamdolsun umre. Bir şekilde kalabalığı yarıp o şükür direğin yanına giderek adam direğe sarılıp direği öptüklerini, adeta direğe böyle bir kutsallık izafe edercesine bir yanlış yaptıklarını ibret ve dehşetle görmüşümdür. Orada şükür ve secde ederken direğe adeta haşa edercesine değil. Şimdi efendim, şimdi o direk mermer biliyorsunuz. Ama o zaman bir hurma kütüğünden bir direkti o. Ayşe annemiz direğe secde etmiyor. Hani direk nedir? Sütre. Yani önünden birileri gelip geçer. Çünkü sürekli mescitte bir akış var yani. Önünden geçilince engellenmesin diye direk arkasında yani. Onun için direk. Direğin bir özelliği yok. Ama Ayşe annemizin tebriğe edilmesi hakkında gelen ayet efendim ve onun arkasından Ayşe annemizin önce şükür secdesi sonra şükür namazı kıldığı yerdir diye onun hatırasına biz de Mescid-i Nebi'ye girdiğimizde Allah-u Teala bize burayı nasip etti, buraya kadar geldik elhamdülillah de şükür olsun babından. Değil mi efendim? Orada şükür namazı kılarız en az 2 rekat. Yeri gelmiş diye söyleyeyim kıymetli dinleyenlerim. Nasip olursa bir daha gittiğinizde inşallah hep beraber gideriz gittiğimizde. Bu tür yerlere oturmak ve orada kalmak doğru değil. Çünkü herkesin hakkı var. Adam oraya secdesini seriyor, oturup duruyor akşama kadar. Yani tüm namazları ben sonra gelince övünüyor. Ben bütün namazları diyor şükür direğin yanında kıldım. Veya da Resulullah'ın namaz kıldırdığı mihrabın orada kıldırdım, kıldım diye. Orayı parseller gibi. Ben mesela ilk umreye gittiğimde, Allah ilk nasip ettiğinde, işte bunları bir tarih olarak biliyorum. İnanın şu şükür direğine yaklaşayım diye Ramazan ayıydı üstelik. Ya 2 saat kadar bekleye bekleye adım adım adım. Oraya oturmuş mübarek, orada Kur'an-ı Kerim okuyor. Ya git orada şükrünü yap, efendim hatırayı yaşa, kalk öbür tarafta Kur'an-ı Kerim oku, ben de oraya gireyim. Birbirimizin hakkına girmeyelim. Yani orada oturmak takva değildir, başkasının hakkını yemektir. Bunu yapmayalım, kıymeti dinleyenler. Kimsenin hakkını yemeyelim. İbadette de ölçülü olacağız. Ama tekrar söyleyeyim, o direğe baktığımızda direk bize sevimli görünüyor. Niye? O bize bir hatırayı anlatıyor. O yüzden sevimli görünüyor. Diğer direklerle aynıdır. O zaman hurma kötüydü, şimdi mermer. Ama orada biz Allah bize buraya kadar gelmeyi nasip etti diye şükür secdesi yaparız. Şükür namazı kılarız, tevbe ederiz vesaire. Diğer tevbe direği de var malum. O yüzden bu konu yeri geldi diye kısa hatlarla sizlerle efendim paylaşmış olduk. Şimdi baştan söyledim kıymetli dinleyenlerim. Ayşe annemiz müjde geldiğini duyar duymaz secdeye kapandı. Sonra evine yöneldi. Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek nur yüzü öyle bir nurlanmıştı ki bütün her tarafı aydınlatıyordu. Hem o kadar ki onun o mübarek nur yüzü karşısında güneş bile gölgede kalmıştı. Müjde ey Ayşe, müjdeler olsun. Allah seni iftiraların çirkinliğinden beri kıldı. Bakın, şu ana kadar temizi çıkardı, arındırdı deyimini kullanmadım. Dikkat ettiyseniz kıymeti dinleyenlerim. Çünkü ona bir bölüm ayırdım. Beri kıldı, uzak kıldı ifade ediyorum. Onu bir bölüm size paylaşacağım inşallah. Resulullah Aleyhisselam tekrar böyle buyurduktan sonra her zaman olduğu gibi yine tane tane okumaya başladı. Şimdi isterdim ki bu ayetlerin tamamını bir bütünlük halinde okuyalım. Nur suresinin 11'den 21'e kadar efendim. Bir sayfa. Tam bir sayfa. Ancak bu bölümde bir kısmı sığar. Kalan kısmı da inşallah haftaya devam ederiz. Bu ayeti kerimeleri yavaş sindire sindire efendim yani tam sayfa metin okuyup meal okumak yerine bir metin bir hal yani ayeti Arapça Türkçe Arapça Türkçe okumaya çalışalım. Ama şunun altını çiziyorum. Bunu devamlı söylüyorum biliyorsunuz. Allah-u Teala Celle Celaluhu sınırsız ilim sahibidir. Ve sınırsız ifade gücüne sahiptir. Biz kullar ne kadar ilim sahibi olsak, bilgi sahibi olsak bir sınırı var. Ne kadar güçlü hatip olsak onun da bir sınırı var. Şimdi biz bu sınırsız ifadeye yani mana vereceğiz ya, mana verdiğimizde yani sınırsız ifadeye bir sınırlı mana vermiş olacağız. Dolayısıyla hiçbir mana, çeviri, meal, Arapça aslını karşılamaz. Mümkün değil. En yakın manayı vermeye çalışırız. O yüzden ben acizane bütün sohbetlerde, yazılarda ayetse ayetin metni sonra meal, hadisse hadisin metni sonra meal verilmesi taraftarıyım efendim. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne câû bil ifki usbetun minkum. La tehsebûhu şerren lekum. Bel huve hayrun lekum. Likulli imri'in minhum mektesebe minel ismi. وَالَّذ۪ي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ Şüphesiz ki o iftirayı atanlar içinizden münafık bir gruptur. Siz onu hakkınızda şer, kötü bir şey sanmayın. Aksine o sizin hakkınızda hayırdır. Onlardan her birine, o grubun içinde bulunan herkese, kendi kazandığı günahın karşılığı vardır. Onların içinden iftira ile ilgili sözün en büyüğünü üzerine alan, münafık başı içinden ortaya atan kişi, en büyük azap vardır. Bu, Nur suresinin, efendim, 11. ayeti. Dedim ya, acele etmeyeceğiz diye. Hani bazen bu ayetlere, benzeri ayetlere dayanarak bir ifadeyi böyle atasözü gibi haline getirmişizdir. Ben değil yani meşhurdur bunlar. İşte her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır. Yok, öyle değil. Bakın, ayeti kerimede şöyle buyuruluyor. La tahsabuhu şerran lekum bel huve hayrun lekum ayetin içinde. Siz onun hakkınıza kötü bir şey sanmayın. Aksine o sizin hakkınıza hayırdır. Yani bizim şer gördüğümüzün içinde hayır olabilir. Şer hayırdır demiyorum. Allah da öyle demiyor. Sizin hayır gördüğünüzün içinde şer olabilir. E şimdi insan düşünüyor, bir aydan beri neler çekildi, bunun neresi hayır, neresi yani neresi hayır, şer değil mi? İşte onu görüyoruz şimdi. İlk yani ayetin burasında efendim bir grup bunu yapan diyor Allah-u Teala, bir gruptur. Onların başında biri var, tabi ayette isim verilmez. Onların başında biri var, en büyük de azap onadır. Önce bunu söylüyor. Yani bir tespit yapıyor. Şüphesiz ki o iftirayı atanlar içinizden münafık bir gruptur. İşin garibi, bu iftirayı atanlar Yahudiler değil, Hristiyanlar değil, müşrikler değil. Ya Müslüman görünüp Müslümanların içindeki münafıklar. Bazen bu sahabinin Peygamber aleyhisselama karşı davranışlarını inceleyen bazı ilim adamları bazen böyle öyle bir cümle kullanırlar ki ben korkarım, midem bulanır yani. Mesela sahabenin peygambere itirazları, sahabenin peygambere karşı gelmesi, haşa böyle ifade kullanırlar. Olayı incelediğimiz zaman ya aleyhisselam istişare ederken fikir beyan ediyorlar, karşı gelmek değil istişare meşverettir, onu iyi anlamak lazım bir. Bir de bazen birçok yerde olduğu gibi mesela ey Allah'ın Resulü adaletli ol, bu dağılım adaletli olmadı diye karşı çıkanlar çıkıyor. İşte bunlar da münafıklar. Ama yani bunların alnında münafık yazmadığı için, bunların alnında münafık yazmadığı için ve sahabiler arasında bulunduğu için sahabi olarak görülüyor. O yüzden insan İyi düşünmesi lazım. Diğer düşmanlar zaten karşında görüyorsun ama münafık kendi içinde yani. Şüphesiz ki o iftirayı atanlar içinizden münafık bir gruptur. Siz onun hakkınıza kötü şer bir şey sanmayın. Aksine o sizin hakkınıza hayırdır. Onlardan her birine, o grubun içinde bulunan herkese kendi kazandığı günahın karşılığı vardır. Onların içinden iftirayla sözün en büyüğünü üzerine alan, yani bunu ortaya atan münafık başı için en büyük azap vardır. Evet. Levla iz semi'tumuhu zannel mu'minune vel mu'minatu bi enfusihim hayran ve kalu hâzâ ifkum mubin. Onu işittiğiniz zaman mümin erkek ve mümin kadınların kendileri için hayırlı olan bir zanda bulunup bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? İşte üzerinde çokça durulması gereken konu. Onu işittiğiniz zaman mümin erkek ve mümin kadınların, diğer mana şöyle veririz, mümin erkek ve kadın bütün müminlerin, mümin erkek kadın bütün müminlerin, ben açık mana veriyorum, onu işittiğiniz zaman bütün mümin erkek ve mümin kadınların kendileri için hayırlı olanı, hani hayırlı olan zanda bulunup bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Efendim, iftira gerçekten çok çok kötü bir şey. Allah muhafaza ya Rabbim yani. Ama Allah-u Teala burada bize çok ciddi bir uyarıda bulunuyor. Çok hassas bir yerdeyiz ama süremizin dolduğunu görüyorum. İnşallah efendim kalan bölümleri bütün canlılığıyla önümüzdeki haftalar yine sizlerle paylaşmak ve muhabbetimize muhabbet katma arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.